Ayrım 16. Çıplak ve özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 125. Bir güvercin gibi yaşa. Gerçek aydınları yaratan onulmaz kendi krizleridir. Selam vermeden içeri girdi. Koltuğun üzerine attı çantasını. Sabahtan beri hiçbir şey yapamamış olmanın verdiği huzursuzlukla süzdü Mahmud'u. Kadının çelişki ve fırtına aradığını düşündü Mahmud. Merhaba, hoş geldin Melis. Hiçbir değer ifade etmiyor senin merhaban. İnsan oturduğu yerden kalkar, gülümser, öper, yer gösterir. Yaşadığını, duyumsadığını belli eder. Disiplin mahkumu edasıyla oturduğu yerden kalktı Mahmud. Hoş geldin, sefalar getirdin, diyerek yanaklarından öptü Melis'i. Bu öpüşün, bu gülümsemenin hiçbir değeri yoktur. Ben söylemeden yapacaktım. Şu anda hangi çelişkilerin kurbanısın bilemiyorum. Eyvah, yine başladı, diye iç geçirdi Mahmud. Nereden kaynaklandığı belli olmayan, ince bir sızının, göğsünün iman tahtasını yokladığını fark etti. Ama merkezde olduğun, hep kendini düşündüğün kesindir. Zaten seni bırak da, eleştirisiz, kavgasız bir sohbetin mimarı olmaya bak. Ayağının tozuyla başlama aynı şeylere. Her ağız kavgası, her eleştiri salvosu öncesinde olduğu gibi, alnı daraldı kadının. Tiksinircesine, tepeden tırnağa süzdü Mahmud'u. Eleştiri değiştirir. Sen değişime karşı çıkıyorsun. Normaldir. Çünkü çalışan insanlardan, gerçek yaratıcılardan kopmuşsun. Bütün aydınların dramıdır bu. Kendi ruhunu yiyerek ayakta durmaya çalışıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bırak beni! Diye bağırdı Melis. Ben bir sıfırım. Bir sıfır olarak açıklıyorum görüşlerimi. Sen gerçek bir aydın değilsin. Gerçek aydınları kendi krizleri yıkar, çıldırırlar. Derinlemesine değiştirmek, değiştirdikleri her şeyi yaşamak isterler. İnsanın içindeki ve dışındaki zorluklarla en zorlu çatışanlar onlardır. Sen çatışmaktan korkan, pısırık, yalak bir aydınsın. Teorin ne olursa olsun, sistemle uyum içinde yaşamayı seviyorsun. Bırak şimdi bunları. Çay mı istiyorsun, kahve mi? Onu söyle. Gereksiz sorular sorma bana. Çaycı olduğumu bilmiyor musun? Kalktı, mutfağa girdi Mahmud. Çatışan çelişkilerini, kuşkularını, yaratamamanın verdiği sıkıntılarını, endişelerini dinlemeye koyuldu. Bilmem kaçıncı kez doldurdu çaydanlığı. Elektrik ocağının üstüne koydu. Kadının gece gündüz durmadan sıkıntı topladığını ve sıkıntılarını getirip bu eve boca ettiğini düşündü. Bu kadın ne yazıyor, okudun mu? Diyerek önündeki dosyaya baktı Melis. Hayatından kesitler yazıyor, dedi Mahmud. Senin gibi arayış içinde, mükemmeli arayan, bulamayan, bulamayınca şaşıran, merak eden, merakından geberen, çılgınlaşan birisi. İyi. Senin gibi taşlaşmış bir ruha sahip değil. Ne güzel. Arıyor, merak ediyor, şaşırıyor, çılgınlaşıyor, kendisini yaşıyor. Karanlık arka sokaklarda kendisini satıyor bile. Duraksadı Melis. Emin misin dercesine kaşlarını çattı, düşündü. Ne yapalım? İnsanlığın büyük bir bölümü emeğini satıyor. Bir bölümü cinselliğini satıyor. Senin gibileri de romanlaştırdığı palavralarını satıyor. Palavralarınla karnını doyuruyorsun sen. Ya, doyurabiliyorsan tabii. Günümüz insanı kaliteli palavraya para vermiyor. Karnımı doyurmuyor palavralarım. Her zaman yaptığı gibi ağzından çıkan sözün anlamını tarttı. Pencereden dışarı baktı. Okaliptüs dalında dinlenen possumla göz göze geldi. Belinin ağrıdığını hissetti. Palavranın kaliteli olduğunu sen söylüyorsun. Gerçekten kaliteli mi? Okuyucuyu ne ölçüde dönüştürebiliyorsun? İnsanda olmayanı yazabiliyor musun? Sen de bir okuyucusun, dedi Mahmut. Romanlarım sende bir değişime yol aç... Hayır, açmıyor, diye anında yanıtladı Melis. Sen kendini ispatlamak, toplumun üstüne çıkmak için yazıyorsun. Zamanı tanımıyorsun. Kahramanlarını okuyucunun sırtına yüklüyorsun. Anlaşılmaz bir bilgelik budalalığı var sende. Kahramanlarını yaşadığı şartlardan koparıyor, onları kuru kuruya konuşturuyorsun. Orijinalite ve aykırılık saplantısı vaaza dönüşüyor sende. İnsanların sabrını ifade ediyorsun. Önerin nedir? Hırsı bırak, alçak gönüllü ol. Yazmak zorunda değilsin. Yıldızların altında yürü, serbestçe öksür. Yarını planlama. Bir güvercin gibi yaşa. İnsanlığın büyük acısını hisset. Olmayacak şeyler düşün biraz. Hoşuna giden bir kadına açıl. Nereden biliyorsun açılmadığımı? Hissettirmiyorsun ama. Sen kendini beğenmişin birisin. Zamanın korkunç ve büyük mantığını kavrayamıyorsun. Milyarlarca yıkıcı çelişkinin göbeğinde yaşadığının farkında değilsin. Her taraftan yangınlar, çığlıklar yükseliyor. Sen bu inanılmaz olayların göbeğinde kına tutmamış, çatlamamış sağır bir kara taş gibisin. Konuşturma beni. Yanındaki raftan Patrick White'ın Voss romanını aldı. Eleştirinin yaşamı değiştirme gücünden yoksun olduğunu düşündü. Eleştiri ve barış gücünü yitirdi. Güzel şeyler gücünü yitirdi. Masadaki boş bardaklara çay koyan Mahmut, kadının kafasında balık istifi gibi üst üste yığılan ve sıra izlemeden ağzından zamansız çıkan cümlelerin kendi ruhunda yarattığı etkileri merak etti. Düşünce ve duygu iskeletinin esneyip şekilsizleştiğini sandı. Güçlü bir sanatsal yaratıcılık kurtarabilir bizi. Bizi diyorsun ama beni kastediyorsun, diye diklendi Melis. Sen kendine bak. Güçlü sanatsal yaratıcılığın kurtarmıyor seni. Ömür boyu kara sabana koşulan öküzler gibi bakıyorsun. Onların gözlerinde uysal mazlum bir renk var. Sende o da yok. Ölümsüz eserler yarattığını sanıyorsun. Kendisini senin kadar aldatan bir insan var mı bu dünyada? Konu ben değilim, diye geveleyerek bir bisküvi attı ağzına Mahmut. Konu sensin. Dünyayı değiştirme eyleminin kıyısına düştün. Bir şeyler yazarak ruhunu kurtarmaya çalışıyorsun. Benim dünyayı değiştirme çabam eskisinden daha ileridir. Kendini aldatma, diye bağırdı Melis. Pratikten kopmuşsun. Ateşin gücüne inanmıyorsun. Kendi kendini yiyerek tükettin sen. Bu işler acısı durumu teorileştirme. Pratik her şeyin anasıdır. Şekerli çayı içmediği halde şaşkınlıktan 3 kaşık şeker attı Mahmut. Cebinden çıkardığı eski kağıt mendile sümkürdü kızgınlıkla. Teori pratiği aydınlatır, diye mırıldandı. Bir şey söylemek için. Tartışmaya girse sonunun kötüye varacağını biliyordu. Aldırmamaktan, ağzındaki bisküvinin tadını anlamaya çalışmaktan yanaydı. Senin teorin pratiği aydınlatmıyor ki. Pratiği meşgul ediyor. Müşkülatını arttırıyor onun. Teori pratikten doğar. Pratiğe hizmet eder. Senin teorin, senin gevşek, içi boş, lafazan pratikliğinden doğuyor ve senin pratiğine hizmet ediyor. Hatta sen kendi teorinin uygulayıcısı değilsin. Sen nesin? Benim ne olduğum önemli değil, diyerek bir fırt çekti çayından. Ağzımdan çıkan gerçek mi değil mi sen ona bak. Söze bak. Söz seni öze götürüyor mu ona bak. Melis'in ağzına baktı Mahmut. Tartışma arzusunu yitirmişti. Boş bir kitap kapağı gibi parlıyordu alnı. Dikkatini kadının iki gözünün arasına hançer gibi giren burnu üstünde toplamıştı. Burun biçimi insanın zeka derecesini ele veriyordu. Değiştir kendini, diye sürdürdü Melis. Git biraz fabrikada çalış. Maden ocaklarına gir. Aysız karanlık gecede işçi mezarlarını ziyaret et. Gezin oralarda. Mezarlardan yükselen mırıltıları dinle. Şehre in. Sokak çocuklarıyla yat kalk. Dünyanın kanayan vicdanına bas ayaklarını. Başını çevir. Bıraktığın kanlı izlere bak. Vicdanın uyansın. Vicdanı uyanmayan yazarın kalemi kördür. Kadının bir an önce çekip gitmesini arzuladı Mahmut. Düşünce ve hayal silsilesi parçalandı. Tüm bu eleştirileri hak etmediğini düşündü. Bu tip eleştiriler karşısında susma ahlakına sahip olmadığını ama bu ahlakı giderek benimsediğini fark etti. Sen galiba çok geziyorsun, dedi sakin bir üslupla. Gezdiğin yerlerde damla damla devşirdiğin stresi getirip bu eve boca ediyorsun. Melis irkilircesine baktı Mahmut'a. Yüzünün manzarası değişti. Beynini kemiren karanlık düşünceleri bastıramıyorsun. Arada bir sırıtıyor onlar. Kendini sıkma, rahat ol. Bırak, engelleme düşüncelerinin akışını. Düşüncelerini o daracık kafana hapsettikçe kişiliksizleşiyorsun. Senin iyi bir psikiyatriste görünmen lazım, diye mırıldandı Mahmut. Düşüncenin karşısında çamurlaşıyorsun. Sıkışınca kaçmak kişiliğinin kopmaz bir parçası haline gelmiş. Ateşten kaçtın, düşüncenden de kaçıyorsun. Kendinden kaçıyorsun. Kendini zaten tükettin. Kaçacak bir şey kalmadı ki. Senin bir psikiyatriste görünmen gerekmiyor. Psikiyatristlerin gelip seni görmesi, analiz etmesi gerekiyor. Psikanalizi zenginleştirecek ciddi arazlar var sende. Sende yok mu? Mahmut'un sorusunu çayından bir fırt çekerek yanıtladı Melis. Uzun süredir konuşmayan ve konuşmamaya da kararlı görünen bir kadın edasıyla önündeki romanın ilk sayfasına bir göz attı. Kadının yeni bir saldırıya hazırlandığına yordu bunu Mahmut. Kalktı tuvalete gitti. Çatışmaya değmez diye iç geçirdi. Raflardan gelişi güzel bir kitap aldı. İnsanlara mesleklerinden ve mülkiyetlerinden soyutlayarak bakmanın giderek zorlaştığını düşündü. Ergenlik saldırıyı ortadan kaldırır, dedi kendi kendine. Benimle konuşacaksan tuvaletten çık öyle konuş, diye yanıtladı Melis. Ergenlik sayıklamalarıyla kendine pay çıkarma. Engin bir insan değilsin sen. Engin görünüyorsun değilsin. Karıncanın mekanındasın. Karınca daracık bir tuvaleti engin bir yer sanır. Karınca bile değilsin. Keşke karınca olsaydın. Kadının 2 yıldır aynı şeyleri tekrarladığını düşündü Mahmut. İnsanın gizli dünyasındaki sırlar açığa çıksa, insan yeryüzünde ve düşünce aleminde gizlenecek hiçbir şeyin olmadığını kavrasa, dünya değişecek. Yine saçmalıyorsun, diye çıkıştı Melis. Dünya varsayımlarla değişmez. Yaşamı yaratan kuvvetlerin eylemiyle değişir. Dünya güneşten koptu. Aslı ateştir. Bütün yaratıklar ateşi sever. Ateş konuşunca her şey değişir. Kuru bilgeliği, kehaneti, kabızlığı bırak. Bir çıkış yap. kadının kullandığı sözcüklere dikkat etti. Stil olarak kendisi gibi konuştuğunu fark etti Mahmut. Kaynağını ve anlamını keşfedemediği bir ses anaforuna benzetti onu. Çöle gitse, orada aborjinlerle bir yıl beraber yaşasa, Duru çöl gölü gibi sakinleşir diye düşündü. Kitabı okumadan kapattı, kalktı. Etrafı envai çeşit çiçeklerle kuşatılmış, yaban balının bol olduğu bir mağara canlandı hayalinde. Ve yanı başında kaya çatlağından fışkıran duru bir su. Beyaz kara güvercinleri, yaban keçileri, bakır burunlu tilkiler. Gidip bir mağaraya yerleşeceğim. İyi edersin, diye onayladı Melis. Doğayı dinlersin, gece dinlersin. Duru suların dibine bakarsın, kendinle karşılaşırsın. Ateşi seyredersin geceliğin. Ateşin çatırtısını, fısıltısını dinlersin. Mağara kayasını yalayan alevleri izlersin. Alevlerin yeşil, turuncu damarlarını. Doğadan öğrenir, insanlaşırsın. Benim amacım insanlaşmak değil, dedi Mahmut. Koltuktaki klasik köşesine yerleşti. İnsanlıktan çıkmaktır. Saçmalıyorsun yine. Maymunlar toplanmış tartışıyorlar. İşlerinden birisi çok kötü yoldayız arkadaşlar diyor. Doğru yola gelelim. Maymunlaşalım. Bir başka maymunsa? Hayır, yeterince maymunuz diyor. Maymunluktan çıkalım. İnsanlaşalım biraz. Tabii bütün maymunlar karşı çıkıyorlar bu fikre. Maymun kolonisinin dışına sürüyorlar fikir sahibini. Acı acı gülümsedi Melis. Çantasını aldı. Çayını bitirmeden ayağa kalktı. Gitmekle gitmemek arasında gidip geldi. Maymun kolonisinin insanlaşmayı savunan maymunu değilsin sen. Kendini aldatma. Dünyayı bu evde oturarak değiştiremezsin. Çık buradan. İnsanın acı çektiği yerlere git. Meşhur olmak için gitme. Ölümsüzleşmek için hiç gitme. Sen gerçek yaşamı ciddiye almıyorsun. Ölümsüzlüğe aşıksın. Senin en aptal yönün budur işte. Ölümsüzlük diye bir şey yok. Varlığın en güzel yanı değişim ve geçiciliktir. Katı, mutlak düşüncelerden kendini kurtaramamışsın. Mutlak diye bir şey yoktur. Seni mezarınla baş başa bırakıyorum. Kadının merdivenlerden inişini seyretti Mahmut. Çatmadığı insan yok diye düşündü. Haberi olup da katılmadığı yürüyüş yok. Felsefesini erkeklerle olmuyor, erkeksiz de olmuyor anlayışı üzerine oturtmuş. Mali sıkıntı içinde. Hangi ülkede yaşayacağına karar verememiş. Haftada bir gün bu tepeye tırmanıp benimle çatışmazsa rahat edemiyor. Hiç kimse bana saldırdığı kadar saldıramıyor. Ne olacak bu kadının hali? Okumayı, gezip tozmayı, ilginç insanlarla tanışmayı ve onlara saldırmayı seviyor. Çiseleyen yağmura kaptırdı düşüncesini. Derin bir mağarada, zifiri karanlıkta, göğün gürlediği, yıldırımların peş peşe düştüğü bir odun ateşinin kıyısında hayal etti kendisini. Uçurumların, derin ırmakların mağaraya ulaşan mırıltılarını dinleyerek düşünmek. Yağmurdan sonra açılan gökyüzünü, gece mavisini ve yıldızları seyretmek. Toprak kokusuna, çağlayan sulara ve şafak rüzgarına kulak vermek. İnsanın uyuyan yanları uyanır. Göz bebekleri, amaçları, düşleri tazelenir. Kendi inkarıyla yüzleşir insan. Doğadaki büyülü kargaşa fitillerini ateşler. Kalıplar, kılıflar, perdeler parçalanır çıplaklığın gücüyle. Toprağın bağrında patlamayı bekleyen bir mayın gibidir şu anda yüreğim, diye mırıldandı kendi kendine. Bir tutam yaban gülü kokusuna sürgün edilmeye razıyım. Sağlan yaralarım düş kaynağı haline gelir. Şafak ışıltısına tutunan gecenin sesine yönelir dikkatim. Süzme çiçek balında bir parça gökyüzü gibi sakinleşirim. Koltuğun köşesine yerleşti. Bir kağıt mendille sildi yüzünün yağını. İşaret parmağıyla burnunun ucuna düşen gözlüğünü yukarı doğru itti. İç seslerini dinledi. Başladı yazmaya. Usul usul. Dikkatlice. Düzgün. Sözcük sözcük. 16. ayrımın sonu. Sayfa 132.